Merhaba, yeni bir podcast'le beraberiz. Bu podcast'imizde Anthony Zee'nin kütle çekim ağır bir konu üzerine kısa gezinti adlı kitabını ele alacağız. Bu kitaptaki en güzel yanlardan birini söyleyeyim hemen size. Yazar kitapta mizahi olarak anlatımlar yapmış. Ayrıca örnekleri de anlaşılır yapmış. Zaten ağır bir konu kütle çekim konusu ve onu anlatırken de denklemler ya da matematik üzerine anlatmak insanı boğabilir ya da dinleyenleri ya da sizin benim gibi okuyanları boğabiliyor. Bunu en yalın, en sade nasıl yapabilirim deyip böyle bir kitap oluşturmuş. Çok da kısa bir kitap zaten. Okurken de keyifli okuyabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Ve kütle çekimi en kısa vaziyette özetlemeye çalıştığında da şöyle bir özette bulunuyor. Yani kitabın böyle anahtar kelimesi diyebileceğimiz bir yerde okudum bunu. Dünyadaki atomları düşünün arkadaşlar. Ve bizim vücudumuzdaki atomları düşünün. Dünyanın genelindeki atomlar, yani insanları saymayın, dünyayı oluşturan bütün atomlar bizden fazla olduğu için bu kütle çekimi, yani dünyanın bizi çekmesi bundan kaynaklanıyor. Kütlesi fazla olan diğer cismi çeker. Böyle bir mantık yürütebiliyorsunuz. Bu tabii kaba tabiri. Yani sizin benim gibi insanlara aktarılırken kullanılan tabiri. Gelelim kitap hakkında kronoloji diye bir başlangıçla giriş yapılıyor. Yani burada Galileo Galilei'den başlayıp Vera Rubin'e kadar çeşitli bu konuda yani otorite olmuş isimleri ele alıyor. Bunları okumayacağım. Hangi tarihlerde doğup hangi tarihlerde öldüğü de yer alıyor burada. İşte Isaac Newton'dan tutun, işte Michael Faraday, örnek isimleri söylüyorum. Mesela Albert Einstein, Fritz Zwicky, James Clerk Maxwell. Yani çok isim var ya. Robert Hooke var. Gibi. Ben burada tabii ki bu kitabın tümünü özet gibi görebiliriz ama ben özellikle yine kendimce böyle değebilecek, gerçekten podcast'e alınabileceğine inandığım önemli noktaları almaya çalıştım. Kitap genel olarak benim hoşuma gitti. Herkese tavsiye edebileceğim, basit dille anlatılmış, mizah da içeren güzel bir kitap olmuş. Tavsiye ederim, okuyabilirsiniz. Ben genelde biliyorsunuz kitapları hep tavsiye ediyorum. Bazılarında mesela matematik yoğunsa ya da gerçekten ağır bir dil ifade ediyorsa onu da dile getirmeye çalışıyorum. Ama genel itibariyle ben de kitapları seçerken özellikle seçici bakıyorum. İlgilenilebilecek konular, benim ilgimi çekebilecek konular, okurken sürükleyici olabileceğini düşündüğüm kitapları almayı tercih ediyorum. Zaten dikkat ederseniz hep böyle bu tarz kitaplar, yani uzay, evren, fizik veya işte paralel evrenler, sicim kuramı gibi böyle değişik konuları da ele alan uzayla alakalı, genel itibariyle uzayla alakalı kitapları tercih ediyorum. Ve yazarları da özellikle bakıyorum, yani kimdir, nedir, ne yapmış gibi. Anthony Zee'yi de mesela bilmiyordum. Kendisi bir fizikçiymiş ve bu konu üzerine, yani kütle çekim üzerine de gerçekten detaylı ve kapsamlı bir kitap da yazmış. Bu kitap içerisinde de çoğu zaman değiniyor. O kitapta da bakabilirsiniz gibisinden. Neyse, konuya girelim. Daha sonra aralarda yine böyle konuşuruz. Birinci aldığım notla devam edelim. Madde ve onu hareket ettiren kuvvetler başlığı altında. Kütle çekim dalgalarının öyküsünü anlatmak için önce evren hakkında kısa bir özet yapalım. Madde moleküllerden ve moleküller de atomlardan oluşur. Bir atom da elektronların etrafında döndüğü ve topluca nükleonlar olarak adlandırılan protonlar ve nötronlar içeren bir çekirdek vardır. Nükleonlarsa kuarklardan oluşur, bildiğimiz bu. Evrende aynı zamanda kara madde ve kara enerji vardır. İşin doğrusu kütle olarak bakarsak evrende %27 kara madde, %68 kara enerji ve %5 de bilinen madde vardır. İlk yaklaşıklık seviyesinde Evren kara madde ve kara enerji arasındaki epik bir kozmik mücadele olarak görülebilir. Bizi oluşturan, bilip sevdiğimiz madde türü pek de önemli bir etken değildir. Maalesef şu anda kara kısım hakkında pek bilgimiz çok az. Bilinen madde parçacıkları arasında etken 4 temel kuvvet biliyoruz. Parçacıklar birbirlerine yaklaştıklarında etkileşirler. Yani birbirlerinin hareketlerini değiştirirler. İşte kütle çekim, elektromanyetizma, yayın nükleer, çekirdeksel etkileşme ve zayıf nükleer etkileşme olarak bilinen bu kuvvetlerin kısa bir özeti. Yayın diye geçmiş burada. Kütle çekim yukarı uçup kafanızı tavana çarpmanıza engel olur. E demiş, yani diğer kısmı etkileşime söylemiş. Elektromanyetizma yerin içinden geçip eğer bir apartman katında yaşıyorsanız komşularınızın üstüne düşmenize engel olur. Yayın nükleer etkileşimi güneşimizin bize bedavaya ışık ve enerji vermesini sağlar. Zayıf nükleer etkileşme güneşin suratımıza patlamasını engeller. Tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım kaldırma kuvveti yüzünden anne karnında kütle çekimden haberdar olamayız. Ama doğduğumuz anda onu fark ederiz. Özellikle ebeniz sizi ayak bileklerinizden tutup baş aşağı çevirdiyse, sonrasında kabanıza yediğiniz o seri tokat ağlayıp gözlerinizi açmanıza ve akabinde elektromanyetizmayı keşfetmenize yol açar. İşte dediğim mizahi anlatım bu arkadaşlar. Çok komik bir şekilde anlatmış bu durumu. Kütle çekimle ilk karşılaşma böyle oluyor diyorlar. Daha doğrusu çok güzel anlatmış. Yani şu an eğer espriyi anladıysanız kütle çekimle ilk karşılaşmanız böyle oluyor demek istemiş. Dediğim gibi yani çok böyle mizahi ve arada da böyle anlayabileceğiniz dilde aktarmaya çalışmış kütle çekimi. Kütle çekim bildiğiniz üzere Newton'ı, Einstein'ı, Galileo Galilei gibi değerli bilim insanlarının uğraştığı ve bizi uzaya götüren anahtar tekniğin kısmıdır bu. İşte bir yıldızların hareketleri, ondan sonra dünyanın çekim kuvveti, güneşin çekim kuvveti gibi değerler bu şekilde bulunuyor. Aslında her şeyin ana özündeki kısım diyebiliriz buna. Evet, ikinci bölüme geçelim. Kuantum çağına yol göstermek diye bir başlığı var. Hertz sadece bir pencere açmakla kalmadı. Kuantum dünyası üzerine ilk ipucunu da gördü. Deneme yanılma yoluyla yaptığı deneylerden birinde Hertz yüklü bir nesneyi elektromanyetik dalgalara maruz bırakırsa yükün normalden daha hızlı azaldığını gördü. Buna bağlı kafa karıştıran bir unsur frekans arttıkça yük kaybının da hızlanmasıydı. Birçok 10 yıl sonra fotoelektrik etki olarak biline gelen bu olgu üzerinden bize kuantum kapısını aralayansa Einstein oldu. Bugün biliyoruz ki F frekansındaki bir elektromanyetik dalga aslında her biri HF, yani bu Planck'in kuantum mekaniğinin babası Planck sabitini de ifade ediyor. H harfi enerjisine sahip izdiham içindeki bir foton sürüsüdür. Fotonlar elektronları elektromanyetik dalgaya maruz kalan maddenin kelimenin tam anlamıyla dışına atıyorlardı. Frekans arttıkça bu atma da daha şiddetli oluyordu. Tersine klasik fizikte bir dalganın genliği elektrik alanının boyuna bağlıdır ve bu da elektronların ne kadar uzağa itildiklerini betimler. Yani elektron atılmasında söz sahibi etken dalganın şiddetidir, frekansı değil. Kuantum fiziği söz konusu olunca frekans belli bir değerin altına düştüğünde fotoelektrik etkinin tamamen durmasını bekleriz. Bu durumda fotonlar elektronları pek nazikçe iterler. Klasik fizik bu eşik olgusunu anlamakta tamamen yetersiz kalır. Ah, deneme yanılma temelli deneylerin yapıldığı o görkemli günler. Aynı şekilde kuantum fiziğinde F frekansındaki bir kütle çekim dalgası da her biri HF enerjisine sahip izdiham içindeki bir graviton sürüsüdür. Dikkatli okuyucu, graviton kelimesini daha giriş bölümünde işin içine sokmuş olduğumu fark etmiştir. Gerçekten de elektromanyetizma ve kütle çekim arasında kolay bir paralellik vardır. Bu bir elektromanyetik alan için foton neyse kütle çekim alanı için de graviton öyledir. Foton ve graviton arasındaki önemli farkları yeri geldiğinde tartışacağım ama şimdilik foton ve gravitonun kolektif bir şekilde sırasıyla elektromanyetik ve kütle çekim dalgalarını oluşturan kuantum parçacıkları olduğunu bilmek yeterli olacak. Evet, zaten bu bölümden sonra kuantum ve kütle çekim arasında anlatımlar yapıyor. Ve kuantumu da işin içine dahil ediyor kütle çekim konusunda. Ve tabii ki bir atomdan daha direkt size bahsetmiştim ilk konu girişinde. Atomlar devreye girirse kuantum dünyası da direkt devreye girer. Çünkü mikro dünyadır kuantum dünyası da. Üçüncü kısımla devam edelim arkadaşlar. Zaten az çok böyle anlattıklarım anlaşılır bir dilde. Çünkü yazar da hani kitap içerisinde böyle formül kısmını ek bir kısım yapmış zaten kitabın sonunda. Yani o da 10-15 sayfalık bir şey. Onun harici hep böyle yalın dille anlatmaya çalışmış. Zaten bunun haricinde daha kolay bir dil çok zor ihtimalle anlatılır. Çünkü konu ağır. Haliyle bunu anlatacak en yalın dil böyle olabiliyor. Yeri gelince de mizah katıyor işin içine. Evet, üçüncü bölümde uzaktan etki başlığımız. Kuvvetler üzerine gündelik algımız değme olgusuna dayanır. Bir nesneye ancak onunla temas edersek kuvvet uygulayabiliriz. Amerikan futbolu gibi bir kontak sporunda bir defans oyuncusu topu taşıyana değmeden ona etki edemez. Ve filmlerde başrollerdeki kadın oyuncunun el ayası başroldeki erkeğin yanağına değmeden bir tokat tokat olmaz. Süpermarkete gittiğinizde alışveriş arabasını itmeniz ancak iteceği tutarsanız mümkündür. Ellerinizi aradan çıkarıp yine de arabayı hareket ettirebilirseniz sizi bükücü olacak, şereflendirilecek bir kalabalık etrafınıza toplanacaktır. Gündelik hayatımızda temas olmadan etki eden, kuvvete verilebilecek hemen hemen tek örnek buzdolabı kapısına kondurduğumuz mıknatısların sayesinde olur. Daha siz kapıya temas ettirmeden onun mıknatısı çektiğini hissedersiniz. Gündelik kuvvetler kütle çekim dışında kısa erimlidir. Hatta sıradan deneyimlerimiz üzerinden konuşursak sıfır erimlidir. Cismani etkilerini hissettirmek için el ayası molekülleri neredeyse yanak moleküllerinin tam üstünde olmalıdır. Tokat atmayı bildiğiniz kütle çekimde nasıl anlatırız? Böyle anlatırız herhalde. Kütle çekim göz kamaştırıcı bir istisnadır. Dünya Newton'un elmasını çekerken korku filmlerindeki gibi yerden bir el çıkıp da elmayı kavramaz. Kütle çekim görülmez ve yaşlandıkça hepimiz için gitgide korkunç bir hal alır. Eski günlerde bilge insanlar yıldızları ve gezegenleri göksel kürelere iliştirmeyi gerekli gördüler. Bu küreler tahminen göksel bir maddeden yapılmış olup yavaş yavaş ve sürekli dönmekteydi. Bu mekanikçi düşünce tarzı eskilere gayet ikna edici gelmiş olmalıydı. Bu dünya görüşü için Newton'un önerdiği gibi dünyanın sadece elmayı değil görünmez eliyle uzayın tahayyül edilemeyecek derinliklerini aşıp ayı çekmesi garipti. Evet, aslında burada Newton'un da aklına gelen bir olguya, bir kütle çekim durumuna atıfta bulunuyor. O da şu, dünyanın ayı nasıl yörüngesinde dolaştırdığını Newton'da kütle çekim olayını tespit ettikten sonra sorduğu sorulardan birisiydi bu. Ya kütle çekim bu şekilde anlatıldığında çok basit arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. İlk örneğim gibi düşünebilirsiniz bunu. Direkt kütlesi fazla olan az olanı çeker. Bu mantık yürüyor. Uzayda da bu geçerli. Ve kütle çekimi de anlatırken fark ettiyseniz bir tokatın surata inmesi kadar basit bir dille kütle çekime direkt anlatım yapmış yazar. Galiba gördüğüm kadarıyla da kitabın içerisinde de bunu çok fazla görmüştüm. Kendisi bu konu hakkında detaylı bir derslerde de okutulan bir kitap da yazmış. Cinat diye adını vermiş. O kitapta daha detaylı anlatıyor ama muhtemelen denklemleri ve matematiksel kısımları da es geçmemiş. Onun içerisinde kapsamlı anlatımı var. Merak edenler o kitaba da bakabilirler. Anthony Zee zaten yazarımız. Direkt arattıklarını o kitabı da görebilirler. Gördüğüm kadarıyla çok detaylı araştırmadım ama kitabın Türkçesi maalesef yok şu anlık. Yabancı dilde yazılmış. Ben yazarın diğer kitapları da böyle Türkçeleştiği zaman mutlaka alıp tekrar sizlerle podcast yapacağım. Eğer zamanım olursa. Devam edelim. Dördüncü aldığım nota devam edelim. Kütle çekimsel dalga gözlemi, yani LIGO algılayıcıları başlığı altındayız. Birbirlerinin aynısı olan iki LIGO algılayıcısından biri Livingston, Louisiana'da, diğeri ise Handort, Washington'da. Her biri 4 kilometre uzunluğunda bir çift L şeklinde koldan oluşuyor ve birer vakum tüpüne hapsolmuş durumdalar. Temel dizayn şematik olarak şekil 2'de diyor, burada şekle bir atıfta bulunuyor, gösterilmiştir diyor. Her bir kolun iki yanına ağır kütleler asılmış durumda, yani her biri algılayıcı için 4 kütle var. Her kütleye birer ayna iliştirilmiş ve bir lazer ışını iki kütle arasındaki uzaklığı ölçmek için algılayıcının her kolundaki iki kütle arasında gidip geliyor. İki koldaki ışınların girişimine izin verdikten sonra nihai dalga bir ışık algıcına yollanıyor. Düzen çok hassas bir şekilde ayarlanıyor ve dalgalar yıkıcı bir şekilde giriştiğinde ve ışık algılayıcıları hiçbir şey görmediğinde iki kolun da tam olarak aynı uzunlukta olduğunu biliyoruz. Astrofiziksel bir kaynaktan bir kütle çekimsel dalga girdiğinde L uzunluğundaki kollardan biri büzülür, diğeri ise genişler. Dalganın yarısından sonra bunun tersi olur. Yani kollar sırasıyla bir büzüşür, bir de genişler. Bu durumda yıkıcı girişim tam olarak gerçekleşmez ama ışık algılayıcısı sinyal verir ve bu da bir kütle çekimsel dalganın geçtiğine işaret eder. İki algılayıcının da mümkün olduğu kadar türdeş olmalarını istemenin sebebi, tabii ki bir kamyonun geçişi ya da bir fırtınanın varlığı gibi yerel oynamaları ayrıştırabilmektir. Okuyucu da tahmin edecektir, inanılmaz seviyede gürültü sinyali vardır ve bunları iki algıcın verilerini karşılaştırarak ayrıştırabiliriz. Şematik bakıldığında ilk olarak kütle çekimsel dalgalar böyle gözlenir ama pratikte güçlükler yıldırıcıdır. İkinci kısımda bahsettiğimiz kütle çekiminin son derece zayıf olmaklığı üzerimize abanır. İnsanlar kütle çekimsel dalgalar yayabilecek makul astrofiziksel kaynakların özelliklerini kullandıklarında gördüler ki iki kol arasındaki uzunluk farkı bir atomun boyunun milyarda biri kadar olur. Evet, burada LIGO algılayıcılarıyla bu kütle çekimsel dalgaları uzaydaki nasıl gözlediğimizi ve bu cihazların ne olduğunu az çok değinmiş durumda. LIGO algılayıcıları ile kütle çekimsel dalgaları zaten biz keşfettik. Bununla alakalı da kitabın sonunda bir uyarı vardı. Hemen bulabilirsem okumaya çalışayım. Yani LIGO algılayıcılarının bunu keşfettiğini özellikle, evet bakın buldum hatta. Bu kitap yayına hazırlandığı esnada 2017 Nobel Fizik Ödülü'nün LIGO ve onu tarihi keşfine giden yolu açtıkları için Rainer Weiss, C. Barış ve Kip Thorne arasında Kip Thorne mu da paylaştırıldığı duyuruldu diyor. Yani bu kütle çekim dalgaları LIGO'nun tespiti de yapılmış durumda. Uzaydan tabii ki bu. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, bu algılayıcılar direkt bizim yarattığımız herhangi bir dalgadan tamamen ayrışması için zaten okuduğum şekilde iki tane birden koyuyorlar ki bir taraftakinin yanlış algılaması durumunda net cevabı verebilsin diye. Devam edelim. 5. notumdayız. Zaten toplamda da 8 tane almışım. 3 tane daha notumuz olacak bundan sonra. Bunun başlığını okuyayım hemen size. Eğri uzay zaman maddenin hareketini nasıl etkiler? Bir parçacığın eğri bir uzay zamanda nasıl hareket edeceğini belirlemek için bana parçacığın eylemini söylemelisiniz. Eğri uzay zamanda bir noktadan şimdiki bura diyelim, bir başkasına sonraki ora diyelim, giden bir parçacık neyi ekstremize eder? Bu hareketin olası tarihleri bu iki noktayı eğri uzay zamanda birleştiren eğrilerden ibarettir. Kuramsal fizikçilerin yaptığı eylem için akla gelebilecek en mantıklı tahmini yapıp bunun işleyip işlemediğine bakmaktır. Bu oyunda şansınızı bir deneyin, bir tahmin yürütün. İki noktayı birleştiren sonsuz sayıda eğri karşısındaki bir parçacık olduğunuzu düşünün. Bir eğriyi diğerinden ayıran ve geometriye içkin büyüklük ne olabilir? Eğer iki nokta arasındaki yolun uzunluğudur dediyseniz bravo. Siz de kuramsal fizikçi olmak için gereken içgörü, sezgi ve diğer her şey var. Ek bölümünde ilgilenen okuyucular için uzay zamanın iki noktası arasındaki bir eğrinin uzunluğunun nasıl hesaplanacağını açıklıyorum. Evet, bu bahsettiğim ek bölümü. Yani matematik kısmında yoğun bir şekilde bulunduğu yer. Devam edelim. Siz de yani burada kuramsal fizikçi olmak için bir şey koymuş ama orayı da bahsedeyim. Yani iki nokta arasındaki uzunluğu biliyorsanız diyor. Orada da mizah katmış olaya. Devam edelim. Konuşma dilini azıcık eğerek söylersek fizikçiler bunu parçacığın kat ettiği mesafe olduğunu düşünürler. Uzaydan ya da zamandan değil. Uzay zamandan bahsettiğimize göre iki nokta arasındaki mesafe, bildiğimiz uzaysal mesafe ve zamansal süre kavramlarının birleştirilmesinden oluşur. Bu iki kavram mesafe kelimesi içinde kapsanmıştır. Ama hala parçacığın içine bir şeyler koymalıyız. Bu kadar soyut bir seviyede kalırsak parçacığımız noktasaldır ve tek içkin özelliği kütlesidir. Bu sistem için doğru eylem parçacığın kat ettiği yol kütlesiyle çarpımıdır. Daha kütleli parçacıklar daha fazla eylem oluşturur. Eylem şu şekilde ifade edilir. S eşittir MF'dir. Yani burada bir çeşitli böyle matematiksel terimler var. Burada uzay zamanın iki komşu noktasında arasındaki mesafedir. Başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki bu ufacık mesafeleri toplayarak toplam mesafeyi buluruz. İntegral de bu yüzden kullanılır. Bu konuda aslında evet biraz matematiğe girmiş ama çok az yani çok böyle aşırı matematiksel bir şey yok arkadaşlar. Ve bahsettiği şeyi de yani yalın dinle anlatmaya çalışmış. Yani bilimi ve bu kütle çekimi anlatırken matematik kullanmadan bir şeyleri göstermek çok zor bir durum bilim insanları için. Yine de yapmaya çalışmışlar ve ben birçok yazarda bunu görüyorum. Mümkün olduğunca insanların anlayacağı dile indirgemeye çalışıyor birçoğu. Çünkü bilmediğiniz bir konuya merak da duymazsınız ama bilim insanları bu özellikle konularda bilmeyen insanların da dahil olmasını ve halkın otorite niteliğindeki siyasi güç olabilir, politik güçler olabilir, çeşitli fonlar olabilir, onları ikna ederek uzay konusunda bilmediğimiz şeyleri araştırmaya sevk etmesini de istiyorlar. Yani bir domino etkisi diyebiliriz buna. O onu itiyor, o onu itiyor, o onu itiyor gibi gidiyor aslında. Ve bakın dikkat edin, uzay konularındaki yapılan araştırmalar bizim günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşyayı, birçok teknolojiyi de beraberinde getiriyor. Aslında o Soğuk Savaş döneminde de bu teknolojileri özellikle edinmemizin en büyük nedeni uzay çalışmalarının çok yoğun bir şekilde yapılmasıyla alakalıydı. Neyse arkadaşlar devam edelim. En son zaten yine böyle aralarda konuşuyoruz. Muhabbetimizi de yapmış oluruz. Altıncı başlığımız Hawking ışınımı başlığı. Gördüğünüz gibi fizikçiler kuantum mekaniği ile özel görelliliği birleştirdiklerinde nitelik olarak yeni fizik ortaya çıkıyor. Kuantum fiziği üzerine yaptığımız bu irdelemeyi henüz kütle çekimi dahil etmediğimizde fark etmişsinizdir. Bu merkezi soru Hawking tarafından sorulmuştu. Boşluğun bütün dalgalanmalarından bahsediyoruz. Ya bu dalgalanmalar bir kara deliğin yakınlarında gerçekleşiyorsa? Yakınlarında demek ne anlama geliyor? Kara deliklerden ve onların olay ufkundan bahsettiğimizi hatırlayın. Olay ufku yakınlarında bir kuantum dalgalanmasının bir parçacık ve karşı parçacık oluşturduğunu hayal edelim. Belirsizlik ilkesi uyarınca ikisinin de ufkun içinde mi, dışında mı ya da birinin ufkun içinde ve diğerinin ufkun dışında mı olduğunu bilemeyiz. Bu dört olasılık içerisinde son ikisi özellikle ilgi çekicidir. Bir önceki cümlede 4 ve 2 dediğimi özellikle not edin. Mesela karşı parçacığın olay ufkunun içinde olduğunu ve felakete doğru düştüğünü hayal edelim. Bu durumda ufuk dışındaki parçacık kaçabilecektir. Sanki bir macera filminin son sahnesi gibi değil mi? Kara delikten uzakta bulunan bir gözlemci parçacığı kara delikten doğru geliyor görür ve kara deliğin parçacık yaydığı sonucuna ulaşır. Aynı şekilde eşit olasılıkla parçacığın ufuk altında kalıp karşı parçacığın kaçması da mümkündür. Uzaktaki gözlemci kara deliğin parçacıklardan ve karşı parçacıklardan oluşan birbirine eşit iki akıntı görecektir. Buna Hawking ışınması diyoruz. Evet, burada Hawking ışınmasını ve bunun etkisini biraz anlatmaya çalışmış. Burada aslında ekleyebileceğim bir şey yok. Gayet anlaşılır bir dilde anlatmış. Yani Hawking ışınımının kara delik içerisinde nasıl türediğini ve oluştuğunu ve Hawking'in de bunu bulduğunu aktarmış burada. Konuyla alakası ne diyebilirsiniz? Kara deliklerde de kütle çekimi mevcut arkadaşlar. Hatta yani aşırı derecede mevcut. Yani nasıl aktarayım size? Güneş'in kütle çekimini düşünün. Onun kat ve kat, kat ve kat katlarcası diyebilirim. Anlatmak için böyle söylüyorum tabii ki. Yoğun bir kütle çekimi var yani arkadaşlar. Aşırı yoğun hem de. Devam edelim. 7. konu başlığıma bakalım. Ahlaki bir zorunluluk ama pratik bir gereklilik değil başlığındayız. Bazı okurlar bu noktada anlaşılır sebeplere şaşırmış olabilirler. Bize 10 yıllar boyunca fizikçiler iyi halli bir kuantum kütle çekim kuramı kurmayı beceremediler demiştiniz. Ama şimdi gündelik kütle çekim olgularının graviton alışverişiyle anlaşılabileceğini ifade ediyorsunuz. Ne oluyor? Gündelik kütle çekim olguları söz konusu olduğunda, örneğin sizle dünya arasındaki o çekim söz konusu olduğunda, dünyanın yaydığı graviton iyi uyludur. Her graviton size diğer gravitonlarla uğraşmadan ulaşır. Aynı şekilde sizden yayılan gravitonlar da dünyayı dolaysız olarak etkiler. Daha teknik bir dille söylersek, sizle dünya arasında gidip gelen gravitonlar kütleli bir cisimden diğerine direkt olarak giderler, arada başka gravitonlarla etkileşmezler. Bu gravitonlara serbest yayılan gravitonlar denir. Sorun, gravitonlar birbirleriyle etkileştiklerinde felaket bir hal alıyor ve tabiri caizse bildiğimiz kuantum kütle çekimi çıldırıyor. Bu bağlamda bu bölümde anlattığım diyor bahsini ettiğimiz kütle çekimin saçma denecek şekilde zayıf olması sayesinde sorunlardan kurtuluyoruz. Yani bu kütle çekimin aşırı zayıf bir etkisi olması sebebiyle bu olayın yani kuantum kütle çekiminin çıldırmasından kurtuluyoruz diyor. Söylediğimiz gibi kütle çekimin tözle etkileşimi son derece zayıf. Dünya ve siz arasında gidip gelen gravitonların birbirleriyle etkileşmeleri o kadar zayıf ki Newton çekim yasasına sadece ufacık düzeltmeler yapıyorlar. Böylece tahmin edebileceğiniz gibi Newton'un klasik kütle çekimi pratik değerdeki neredeyse her amaç için yeterli oluyor. İster gökdelenlerin inşasından, ister uydu fırlatmaktan bahsedelim. Kuantum kütle çekiminin arkasından ümitsizce koşturmamız pratik bir gereksinimden ziyade ahlaki bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Kuantum kütle çekimi araştıran bazıları istencimizin bu devasa yenilgisi karşısında kendilerini öldürmeye ya da en azından dişlerini sıkıp sıkıntılı bir tavır takınmaya hazır olsalar da bazı fizikçiler kütle çekimi kuantumlaştırmamamızı hiç de dert etmiyorlar. Evet, yani burada kuantum kütle çekimi ile normal kütle çekimi arasındaki alaki kısımdan biraz bahsetmeye çalışmış. İşte bu tarafı tutuyor, bu tarafı tutuyor gibi bir ayrıma girişmiş. Ve kısa bir özet yapmış aslında burada. Bir eleştiri de değil bu. Bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor demek istemiş. Biraz da eleştirisel bir yaklaşım sergilemiş burada. Kuantum kütle çekimi ile normal kütle çekiminin bir nevi ayrımına değinmeye ve dokunmaya çalışmış diyebiliriz burada. Tabii ki bunu bir ahlaki zorunluluk olarak gördüğünde bir şekilde anlatmaya çalışmış. Burada evet, kitabın en can alıcı yerini size okuyacağım arkadaşlar. Resmen küçük bir kısa bir özet gibi düşünebilirsiniz bunu. Hem mizah hem soru hem de bunların bilim insanları tarafından yanıtlanması gibi düşünebilirsiniz burayı. Burayı özellikle aldım ki bu kitabın ne kadar bir yalın bir dille, ne kadar güzel bir anlatıma sahip olduğunu anlayabilin diye. Evet, başlığımızı okuyayım. Bir çocuk bir panelde kütle çekim uzmanlarına soruyor başlığı. Bir çocuk soruyor. Neden hepimiz aşağıya düşüyoruz? Uzmanlar cevap veriyor. Aristoteles ilk cevap veren. Evet, dünya insanlar ve kayalar için doğal bir yuvadır. Taşlar düşüyor çünkü eve gitmek istiyorlar. Taşlar düştükçe daha da hızlı gidiyorlar. Tıpkı araya yaklaşıldığını hissettiklerinde dört nala kalkıp koşturan ve arkalarından korkmuş turistleri çeken inatçı atlar gibi. Zıpladığınızda eve gitmek için duyduğunuz içsel arzuyu ifade ediyorsunuz. Newton, bu Aristoteles kardeş zırvalıyor. Bir sürü taşla röportaj yaptım. Hiçbiri eve gitmekten bahsetmedi. Taşlar ve elmalar düşer çünkü onlar ve dünya ve evrendeki diğer her şey birbirlerine çekici bir kuvvet uygular. Bu arada zıpladığınızda aslında dünyayı da yukarı çekiyorsunuz. Einstein, Newton çok haklı ama işin içinde biraz daha iş var. Newton'ın bahsettiği kuvvet uzay ve zamanın, ki bunlar uzay zamanın sadece iki veçesi, eğriliğinden kaynaklanıyor. Dünya zıpladığınız yerin etrafındaki uzay zamanı eğiyor ve siz zıpladığınızda elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Eylemi ekstremize ediyorsunuz. Kuantum kütle çekim kuramcısı. Einstein, kuantum fiziğinin kurucularından biri olmasına rağmen kuantum dünyayı tatsız buluyor. Bu kadar inatçı olmasaydı eğri uzay zamanın neredeyse sonsuz sayıda gravitonun etrafında dolanmasıyla oluştuğunu anlardı. Zıpladığınızda sizin ve dünyanın arasında gravitonlar delicesine gidip geliyorlar. Aristoteles'i bir kenara bırakırsak gerçekten de söylediğinin doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer üçü de gerçeklerden bahsediyor diye yazar da kendi görüşünü burada irdelemiş ve kütle çekimin buradaki bilim insanlarının nasıl cevapladıklarını ve sürecini en güzel yönle, en güzel espriyle anlatmaya çalışmış. Dediğim gibi kitap kütle çekim konusunu böyle ağır bir vaziyette inceleyen bir kitap değil. Bu tamamen sizin benim gibi bilime meraklı, uzaya meraklı kişilerin anlayabilmesi için kısa bir kütle çekimle alakalı kısa bir kitap olmuş. Yazarın anlatımı yeri geldiğinde, mizahi yeri geldiğinde de anlaşılabilir bir dille olması hem kitabı okurken sıkıcılıktan, bayılmaktan kurtulmamızı sağlamış diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bazı konuları anlatan yazarlar mesela şunu da yapıyorlar. Ben sıkılmıyorum gerçi ama sıkılabilecek olanlar için söylüyorum bunu. Gerçekten konuyu böyle denklemlerin de nereden türetildiğini ya da işte bunun tarihsel gelişimini, işte çeşitli bilinmedik böyle tabirleri, teknik terimleri de işin içine dahil edip sıkıcı bir hale sokabiliyorlar. Ama benim okuduğum birçoğu yazar, dediğim gibi bunlardan böyle çok müzdarip bırakmıyor sizi. Bir tek Roger Penrose hariç diyebilirim. Çünkü onun kitapları gerçekten matematikçi de olmasından kaynaklı aşırı matematik, aşırı denklem ve aşırı teknik terim içeriyor. Ama neden okuyorsun derseniz ben sıkılmıyorum onun kitabını okurken. Yeni bir şeyler öğrenmiş oluyorum çünkü matematik konusunun böyle hani matematik ya deyip geçilmeyeceğini, evrenin bir matematikten oluştuğunu anladığınızda, matematiğin de değerli olduğunu bildiğinizde illaki bir okumanız gerektiğini de anlıyorsunuz arkadaşlar. Matematiği ufak yaşlarda çocuklara sevdirmek, en azından uzayı, fiziği ya da teknolojiyi sevdirmek her zaman iyidir. Tabii ki bu teknoloji anlamında eline bir tablet verip 24 saat bırakın demek değil. Teknolojinin gelişimi ya da böyle onu anlatan şeyleri ve onun uygulanmasını sağlamak, yani deney yaptırmak, bir nevi onun bilim yönüne de tecrübesini arttırmak, hem zekasını hem de ilerleyen süreçte bilimi seçmese dahi, diğer mesleklere yönelse dahi böyle aktif düşünme denir ya, yani daha doğrusu şöyle tabir edeyim, ben de kaba tabiri bir kullanayım bunu. At gözlükleriyle bakmak yerine tamamen açık bir vaziyette görmeyi sağlar diye düşünüyorum. Evet, yine böyle değişik bir konu, aslında değişik konu demeyelim. Sürekli günlük yaşamda da bizi çeken şeyin ne olduğunu kısa bir dille, yalın bir dille, yeri gelip mizahla, anlatımla anlatan bir yazarın kitabını incelemiş olduk. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.